Ayrım 9, Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel, sayfa 123. Sanat öfkeyle başlar. Nisuvaz'a gelenler arasında Lütfi Eritçi, Hasan Tanrıkut, Lütfi Özkök, sonradan Pınar Dergisi çıkaracak olan Faiz, Turhan Abidin Nesimi, İhsan Altay, Nevzat Hatko, Fehmi Yazıcı, Vecdi Bürün, Ressam Nuri İyem, Mümtaz Yener, Fethi Karakaş, A. Arat, Turgut Atalay, Kemal Sönmezler, İhsan İncesu, Kemal İncesu, Ferruh Başağa, Nejat Melih de vardır. Birkaç kez Suat Derviş de gelmiştir. Yaratış Dergisi yöneticilerinden Selahattin Hakkı Esatoğlu ile Halit Eskişar, aynı günlerde burada Celalettin Ezine ile de ilişki kurarlar. Ona Yaratış Dergisi'nin başına geçmesini önerirler. Celalettin Ezine bunu büyük bir memnunlukla kabul ederse de, yaratışçılar bir iki konuşmadan sonra önerilerini geri alırlar. Ressam ve yazarlardan başka gazeteci İbrahim Çamlı, gazeteci Rıfat Ekinci ve de şehir tiyatrosu sanatçılarından Selahattin Mogol, Necmi Oy, Müfit Kiper de arada bir damlarlar buraya. En çok gelen de Selahattin Mogol'dur. Geldiği zaman da çokluk Celal Sılaylı oturur. Yazarlar içinde en çok dikkati çeken de Lütfi Erişçi olur. O tam bir denge uzmanıdır. Ozanlar arasındaki küçük çekemezlikleri, kıskançlıkları ortadan kaldırmaya çalışır. Onlara yeni bir kuşağın bilincini vermeye çabalar. Dergilerin çıkarılmasında da onun büyük payı olur. Ama yaptıklarından hiçbir vakit büyüklenmeye kalkmaz. Tersine ortanca dağları ben yarattım diye kazılanları büyük bir sabırla dinler, pek pek dudağını büzüp kaşlarını kaldırarak söylenenlere akıl erdiremediğini anlatan bir yüz kımıltısına sığınır. Fethi Karakaş ile A. Arat ise buraya çokluk birlikte gelirler. Bayan Selmin herkesi yazı yazmaya itelerse, A. Arat da kitap çıkarmaya heveslendirir. Kitap çıkarın kitap, aman çocuklar kitap. Arat bunu önüne gelene söyler. 1947'de Salah Birsel ilk şiir kitabını, Dünya İşlerini çıkardığı vakit kulaklarında hala Arat'ın bu yüreklendirici sesi vardır. Arat bütün arkadaşlarına kitap kapakları da çizer. Birsel'in Dünya İşleri, Koca Göz'ün Sığınak kitaplarının kapakları onun elinden çıkmıştır. Yenilikler Dergisi'nin kapağını çizen de odur. Arat bunu önüne gelene söyler. 1947'de Salah Birsel ilk olduğuna inanır. Öteki ozanların değerini ona sorarak saptamayı yeğler. 1947 yılında Birsel'in şiir üzerine yazdığı ilkeler yayınlanmaya başlayınca Arat bunların değerini de Orhan Veli'den sormuş, Orhan Veli'nin iznini aldıktan sonra ilkelere yanaşmıştır. Afif Yesari, Nisuvaz'da 1945 yılından sonra görünmeye başlamıştır. Afif bir sürü öykü, şiir ve 178 polis romanı yazmış bir sanatçıdır. Ama onun asıl ünü düşünce tiyatrosundan gelir. O bu tür tiyatroyu daha 1946'larda gezici tiyatro topluluklarında oyuncu olarak çalıştığı sıralarda, ki Birsel ile Akbal onun bir defasında Beyazıt'ta bir yazlık tiyatroda alkışlamaya gitmişlerse de oyun bir türlü başlamadığı için kalkıp tüymek zorunda kalmışlardır, kafasında oluşturmaya başlamış ve 1950 yılından sonra ilk düşünce tiyatrosu örneklerini vermeye başlamıştır. Bu oyunlar konuşulanı değil, düşünüleni ön plana alır. Bu yüzden oyuncuların ağzından hiç söz işitilmez sahnede. Bunlar ha babam düşünürler. Oyuncuların ha babam düşüncelerini de seyircilere ancak spikerler iletir. Afif Yesari Nisuvaz'a dadanmadan önce Kadıköy'de Kars Pastanesi'nde şenlenir. Oraya Salih Zeki Aktay, Süavi Koçer, Faik Baysal, Feyyaz Kayacan, Avukat Cahit Arif Tunger de gelir. Baudelaire, Verlaine, Heredia, Sully Prudhon ve Rimbaud'un dizeleri el topu gibi masadan masaya fırlatılır. O sıralar Feyyaz Kayacan sadece şiir yazar. Bu topluluk yaz günleri de yine Kadıköy'deki Kazım Bahçesi'nde toplanır. Bunlardan Faik Baysal Nisuvaz'a girişini 1941'lerde yapmıştır. Çoklukta Süavi Koçer'le gelir. Baysal hem şiir hem öykü yazar. Süavi onu pek sever, bir dolu över. Ama Faik Baysal 1944 yılında Sarduvan adlı romanını yayınlayıncaya değin bu övgülerin pek etkisi olmamıştır. Nisuvaz'ın daha sonraki dönemlerinde Selmi Andak, Mehmet Behçet yazar da görünür orada. 1950'lerde Abbas Sayar'la arkadaşları, yazı dergisini çıkaran İsmail Ali Sarar, Ahmet Nadir Caner, Halim Uğurlu, Necati Kahyaoğlu da gelir. Bir ara Aziz Nesin de oraya dadanmıştır. En çok da Said'le oturur. Sait yazısıyla yaşamını kazanmak budalalıklarından daha sıyrılmadığı için Aziz onun Tan gazetesine kapılanması için o günlerde elinden geleni de yapar. Ama bu Sait'in Tan gazetesinde çalışmamı istemedi, oradan benim ayağımı kaydırdı demesine de yol açar. Buna kırılan Aziz, Sait'i gördükçe kendini ondan kaçırmaya koyulur. Sait üstüne varınca da bir akşam Nisuaz'da kırgınlığını açığa vurur. Sait söylediklerini yatsımaz, yalnız Aziz'i alıp caddeye çıkarır Galatasaray'ın oralarda. ''Sen benim sözüme ne alınıyorsun? Ben deliyim be'' der. Sonra da cebinden kafa kağıdını çıkarır. Askerlik göreviyle ilgili bir sayfayı ona göstererek ''Al bak oku.'' Aziz Nesin gösterilen yerde paranoyak gibi bir ruh hastalığı adını görür gibi olur. Ne var bu hastalık Sait'in bir yaratmasıdır. Buna benzer bir hastalığı 1942 yılında Cahit Savvet'le tezgahlamıştır. O da Sait gibi askerlikten ürküyordur. Ama Cahit'in Bakırköy Akıl Hastanesi'nde gözlem altında geçirdiği günler pek korkulu olmuştur. Cahit bir ara oradan uzun bir süre yakasını kurtaramayacağını bile sanmıştır. 1884-1886 yıllarında sembolistlerin dünya pehlivanı kesildikleri çağda Paris'te ortalığı bir sürü edebiyat dergisi kapladığı gibi 1940 ile 1946 arasında İstanbul'da yayınlanan dergiler de birbirini kovalar. Bunlar bir ana mala dayanarak çıkmadıkları için 3-5 sayıdan sonra kapanıyorlardır. Dergiler aşağı yukarı İstanbul'da 400, Ankara'da 300 dolaylarında satarlar. Bu satılan 700 dergi parası da bir dergiyi yaşatmaya yetmez. Anadolu'ya gönderilen dergilerden ise para gelmez. Anadolu'daki kitapçılar borçlarını yılda bir kez İstanbul'a gelince ödemeye alışmışlardır. Ama İstanbul'a gelinceye değin dergi kapanmış olur, bunlar da karşılarında kimseyi bulamazlar. Ne var ki bunların içinde dergi nasıl olsa birkaç aya kadar batar düşüncesiyle parayı sallayanlar da vardır. Dergi çıkaranlar para alamayacaklarını bildikleri halde yine de Samsun, Gaziantep, İzmir, Eskişehir, Adana, Sivas, Trabzon gibi çok kitap ve dergi satan şehirlere beşer onar tane dergi göndermekten geri kalmazlar. Hiç değilse dergi görünsün derler. Bu çıkıp çıkıp batan dergiler içinde en süreklisi Suat Derviş ve arkadaşlarının çıkardığı Yeni Edebiyat'tır. En kısa sürelisi ise bir sayı çıkan Küllük. Ne ki o zamanlar kimse dergi çıkarmaktan yılmaz. Bir dergi kapandı mı yerine birkaçı birden çıkar. Daha çok cumartesi günleri Nisuaz'da boy gösteren Hasan Tanrıkut da köklü bir dergicidir. Tanrıkut 1940 yılının Şubat'ında Yeni insanlığı sürmüştür piyasaya. Dergi 3 sayı çıktıktan sonra kapanmıştır. Ama Tanrıkut bu kez de Celaleddin Ezine ile tanışıp onun parasıyla aynı yılın Ağustos ayında Hamle'yi çıkarır. Yeni insanlık yeni şiire bilinçli olarak kucak açmış değildir. Bir kez Hasan Tanrıkut'un beğenisi daha çok eskiye yatkındır. Öte yandan dergide yayınlanan şiirler de yeni adına hiçbir şey koymuyorlardır ortaya. Gerçi burada yayınlanan şiirlerin altında Cahit Külebi, Hasan İzzettin Dinamo, Sabahattin Kudret, Rıfat Ilgaz, Niyazi Akıncıoğlu, Behçet Necatigil adlarına rastlanıyordur. Ama bu ozanlar daha yeni şiir akımı içinde yer alacak şiirlerini yazmaya başlamamışlardır. Hasan İzzettin Dinamo ile Sabahattin Kudret ise buraya eski şiirlerini vermişlerdir. Bunu belirtmek için de Sabahattin Kudret birinci sayıda yayınlanan Başlamasaydı Masal şiirinin altına 1938, Hasan İzzettin Dinamo'da üçüncü sayıdaki Faust ve Bulutlar şiirinin altına 1931 tarihlerini atarlar. Yeni insanlığın ilk sayısı çıkınca genel kanıda onun eskiyi sürdüren bir dergi olduğu çevresinde toplanır. Tanrıkut bu yüzden derginin ikinci sayısında imzasız bir başyazıda yeni insanlığı savunma gereğini duyar. Yeni insanlığın yazılarını eski diye tasvif etmenin imkanı yoktur. Çünkü mecmuamız nazarlara çarpmasına henüz imkan olmayan bir gayeyi tahakkuk ettirmek üzere çalışıyor. Bu gayenin anlaşılması için bilhassa seriyi teşkil edecek olan estetik, ahlak, tabiat prensiplerini, Dede Korkut'u, muhtelif notları, ahlak, estetik hakkındaki yazıları okumanızı tavsiye ederiz. Hamle dergisine gelince o tam bir curcunadır. Bir yandan Hasan Tanrıkut, Doğan Ruşenay takma adıyla Mithat Cemal Kuntay'ın Mehmet Akif adlı yaşam öyküsüne 450 sayfalık bir hatırat hasbihali damgasını basarken, Celaleddin Ezine derginin baş yazısında bir yeni klasikçilikten dem vurur ve ''Doğan Ruşenay'ın eleştirisiyle aynı düşüncede değiliz. Bizce eleştirmenin ileri sürdüğü gibi Mehmet Akif yazarı 450 sayfalık bir hatırat hasbihali değil ama ciddi inceleme ürünü bir eser yaratmıştır.'' layık olduğu büyük rağbeti bulamayan bu kitap Batı dillerinde yazılmış birçok yaşam öykülerinin üstündedir der. Öte yandan birinci sayıda yayınlanan Asaf Halet Çelebi'nin Şairane İnekler Düz yazısıyla Fransa İçin Şiir 1940 adlı şiiri içinde ezine aynı başyazıda şöyle demekten çekinmez. Çelebi'nin şiir ve düz yazısı bize göre orijinal değil fakat tuhaf ve gariptir. Doğan Ruşenay'da 4. ve 5. sayılarda yazdığı Yeni Neslin Tenkidi adlı yazısında bir yandan yenilik sorununu fırsat bilerek kendilerine ün ve değer sağlamak isteyenlere karşı çıkıp Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Sabahattin Kudret, Cahit Külevi, Orhan Veli, Necip Fazıl, Ahmet Muhip, Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Fazıl Üslü ve Bedri Rahmi'yi gerçek yeni nesil ozanları olarak gösterirken öte yandan Oktay Rıfat'ı, Melih Cevdet'i, İnce Ozan dediği Ziya Osman Sabah'ı, Nail V'yi, İlham Berk'i, Orhon M. Arıburnu'nu, Mustafa Seyit Sütüven'i ve Cahit Saffet Irgat'ı da yerin dibine geçirir. Bu arada Doğan Ruşenay Akbaba'da yaptığı karikatürlerden ötürü Hüseyin Hulki'yi ki uzun kış geceleri Salah Birsel, Fahir Onger, Suavi Koçer, Lütfi Özkök onun evinde klasik plaklar dinlemiş olmakla ona gönül borcu duyarlar da değerli edebiyatçılardan saymayı safsaklamaz. Ama Tanrıkut yeni şiir şöyle dursun şiirin ne olduğunu bile anlamadığını belirtmek için Hamle'nin 5. sayısında okurlarına Umman adlı bir dörtlükle sunacaktır. Girdim o muazzam güneşin doğduğu ufka, gördüm ki ışıklar ulu ruhunda birikmiş. Aşkın boğulurken kıyı bilmez denizinde, Mevlana yürek üstünde bir abide dikmiş. Gelin görün ki Cahit Sıtkı Hasan Tanrıkut'un bu sapı çöpünden ayrılmayan yazılarını okuyor ve Ziya Osman'a yazdığı bir mektupta, 20 Kasım 1940, bu yazının sahte şairlere bir ihtar olduğu kanısına vardığını ve ondan çokça hoşlandığını açıklıyordur. Hamle o sıralarda bir hayli yankı uyandırmıştır. Ama bu ilgi sadece aydınlar katındadır. Yoksa dergi yine öteki dergiler kadar satmıştır. Gerçi birinci sayının ikinci baskısı da yapılmıştır. Ama ikinci baskıda birinci baskıdaki dizgi yanlışlarının yenilenmesinden, söz gelişi Sabahattin Kudret adı her iki baskıda da şu biçimde çıkmıştır. Sabahattin Kudret, bunun elde kalmış birinci baskı sayılarından başka bir şey olmadığı ve kapaklara sadece ikinci baskı damgası vurulduğu anlaşılır. Celaleddin Ezine bu arada haftalık bir siyasa ve edebiyat dergisinin daha etkili olabileceğini düşünmüştür. Kendisi orada siyasal yazılar da yazabilecektir. Bunu düşünür düşünmez de 5 sayı çıkmış olan Hamle'yi kapatmış, onun yerine Gün'ü çıkarmaya başlamıştır. Yönetim yine Hasan Tanrıkut'tadır. Gün gazetesi de edebiyatçılar çevresine büyük ilgi toplamıştır. Gazeteyi çok beğenen Ataş da oraya kendisinden yazı istenmeden Günlerin Getirdiği adlı yazısını göndermiş ve yazı gazetenin 3. sayısında 1. sayfaya oturtulmuştur. Ne ki Ataç yazıyı göndermeden önce Sandıktan Yeni İnsanlığın 2. sayısını çıkarmış ve Doğan Ruşenay'ın Nurullah Ataç hakkında adlı yazısındaki şu cümleyi bir kez daha okumuştur. Ciltleri olmamakla beraber yalnız bir sütunun gazete yazılarıyla Türk edebiyatına yepyeni bir veçe vermeye muvaffak olduğu, bize şairi öğrettiği, çirkine güzel demekten bizi kurtardığı ve nihayet kendi neslinden ve hatta hala bugünden ileride bulunduğu içindir ki biz Nurullah Ataç'ın dehasına iman ediyoruz. Gerçeği şu ki Hasan Tanrıkut Hilmi Ziya Ülken'i de dahi sayar ve onun Türk ulusunu Batı ulusu haline getirmeye çalıştığını söyler. Yalnız onun yöntem olarak özdekçiliği benimsemiş olmasına üzülür ve kendisinin bu noktada Ülken'den ayrıldığını belirtmeye büyük bir önem verir. Gelin görün aradan zaman geçecek, Hasan Tanrıkut Hilmi Ziya'nın asistanı olacak ve Ülken Hasan'ın doktorasını özdekçiliğe dayanan görüşler taşıdığı için geri çevirecektir. Hasan Tanrıkut öyküsüne son vermek için onun filozof yanına da değinmemiz gerekir. Tanrıkut Durumoloji adında yeni bir felsefe dizgesinin yaratıcısı da olmuştur. Felsefesini ilkin Hamle dergisinde açığa vurmuş, sonradan Günde de bütün bir sayfayı kaplayan yazılar döktürmüştür. Doğrusunda bu yazıları kimse okumaz ama yine de büyük bir filozof gözüyle bakılır kendisine. Gerçi durumoloji terimindeki Türkçe durum sözcüğüyle Yunanca logos sözcüğünün nasıl yan yana gelebildiğine kimse akıl erdiremez. Ama bu da Tanrıkut'un ululuğuna verilir. Hele olasılık hesapları karşısında çokça ses çıkarmanın doğru olmayacağı bile düşünülür. O günlerde çıkan bir başka dergide Yeni Yoldur. Bu dergiyi de Talha ile Abidin Nesimi çıkarır. Abidin Nesimi o zamanın deyişiyle mühendislik mektebinde okumuş ama kimi özel nedenlerden ötürü okulun son sınıfından ayrılmıştır. Abidin Nesimi Servet-i Fünun dergisinde de yazar. Sanat eseri hakkında adlı bir dizi yazısı orada 1940 yılında yayınlanmıştır. Ama Yeni Yol'un ömrü de iki sayıdan öteye geçemez. 1941 Şubat'ında bu dergilerin arasına Cavit Yamaç'ın Yenilik dergisi de karışır. Yenilik bunu Naim Tirali'nin 1952 yılında çıkaracağı Yenilik'ten ayırmak gerekir. Sabahattin Kudret, Oktay Rıfat, Salah Birsel, Samim Kocagöz, Oktay Akbal, Şahap Sıtkı, Mustafa Niyazi gibi imzaları bir araya getirir. Gerçi kimi yazılar derginin gidişine ters düşer ama bu da genel hava içinde eriyip gider. Derginin ilk sayısında Oktay Akbal'ın Yarınki Fransız Edebiyatı adlı yazısı yayınlanmıştır. Oktay derginin en genç yazarıdır. 18 yaşını doldurması için daha 2 ayı vardır. Aynı sayıda Salah Birsel'in de Sanatkarın Hiddeti adlı yazısı yer alır. Birsel bu yazısına her sanat eseri öfkeyle başlar, öfkeyle sürgüt olur diye başlıyordur. Birsel'in Dinamo ile tanışması da o günlerde olur. Yazıyı okuyan Dinamo Birsel'e bu öfkeyi sanatçı haksızlıklar karşısında da duyar değil mi diye sorar. Dinamo'nun o gün bu sözleri söylerken sesini elden geldiğince küçültmüş olması Birsel'in dikkatini çeker. Ne ki öteki günlerde de görecektir ki Dinamo hep böyle konuşur. Dinamo Birsel'e bir günde şunları söylemiştir. Her yazar yaşamı boyunca hiç değilse bir kez hapis damını tanımalıdır. Bir yazarın hapse girmeden dünya olaylarını anlayabileceğini sanmıyorum. Yenilik boyu bakımından bildiğimiz gazete boylarından daha büyüktür. Cavit Yamaç onu battal boy denilen 70 çarpı 100'den biraz daha büyükçe bir kağıda basmıştır. Onun için Cavit Yenilik'in ilk sayısını daha mürekkebi kurumadan Nisuvaz'a getirdiği gün Birsel dergiyi şu sözlerle karşılar. Çarşaf mısın, yorgan mısın kafir?
9. ayrımın sonu. Sayfa 133.